Ayrım 26, faili meçhul mü? Ergün Poyraz, sayfa 302. Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral, olay yerinde inceleme yaparken, 1992 yılında İsrail Büyükelçiliği Güvenlik Sorumlusu Ehud Sadan'la, 1991 yılında Cusmat'ta görevli ABD'li Çavuş Marvik'in arabalarına da aynı tip bomba konulduğunu, bu suikastları da İslami Kurtuluş Örgütü'nün üstlendiğini söyledi. Demiral bu örgütün İran yanlısı İslami Cihat örgütünün yan kuruluşu olduğuna dikkat çekerek suikast kesinlikle yabancı işi, bomba gece ya da sabaha karşı Mumcu'nun Ankara'ya geldiğinin birileri tarafından haberdar edilmesi üzerine konulmuş olabilir dedi. Mumcu'nun arabasının yolun sol tarafında tek başına park edilmiş olmasının üzerinde durdukları bir nokta olduğunu anlatan Demiral, defalarca tatbikat yapılmış ve gece ya da sabaha karşı olay yerinden geçerken bir şeyi düşürmüş gibi yaparak bomba arabanın altına yerleştirilmiş olabilir dedi. Demiral daha önce işlenen Bahriye Üçok cinayetinde kullanılan plastik bombayı anımsatarak bu iki olay arasında ilinti olup olmadığını araştırıyoruz. Bir tek kişi bile yoldan geçerken arabanın altına yapıştırabiliyor. 1,5 voltluk bir enerji olduğu takdirde muazzam bir patlama oluyor. Tüm bağlantıları değerlendiriyoruz diyordu. Olay ertesinde suikast kesinlikle yabancı işi diyen Nusret Demiral, bombanın nasıl konulduğuna dair fikir yürüttüğünü de unutmuş. 28 Ocak 1993'te dönemin Başbakanı Demirel'in önemli ipuçları ele geçirdik sözlerini şöyle yalanlıyordu. Avunmayın, henüz ipucu yok. Demiral'a inat Demirel de 30 Ocak 1993'te delil olacak ipuçları var, şimdi çok önemli ipuçları elde ettik diyordu. Ne var ki Demirel bu sözlerini 1 Şubat 1993 günü bu defa kendi kendine şöyle yalanlıyordu. Cinayette ipucu yok. 5 Şubat 1993'e geldiğimizde ise bu defa İçişleri Bakanı sıfatıyla İsmet Sezgin açıklama yapıyor. Uğur Mumcu olayı ile ilgili elimizde somut bulgular var. Katiller İran'da eğitildi diyordu. Çok geçmeden bu bilgilerin de fos olduğu ortaya çıkıyor. Ancak Sezgin suçu gazeteciler de buluyordu. Zira gazeteciler bu yetkililerin söylediklerini yazıyor, sonra da deliller havaya uçuyordu. İnanmayan 7 Şubat 1993 tarihli Sezgin'in şu açıklamalarını okuyabilir. Cinayetin çözülmemesi için elinizden geleni yapıyorsunuz. Yazınca ipuçları elimizden gidiyor. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin sonunda cinayeti işleyen teşkilatı buluyordu. MOD. Sezgin MOD isimli bu teşkilatın İran'da illegal bir örgüt olduğunu da sözlerine ekliyordu. Aydınlık Dergisi Ankara temsilcisi Hikmet Çiçek de 27 Mart 1997'de TBMM Uğur Mumcu Araştırma Komisyonu'na hitaben yazdığı yazıda Uğur Mumcu'nun katledilmesinin Türkiye-İran ilişkilerini bozmak ve iki ülkeyi birbirleriyle savaştırmak amacı ile SİHA tarafından İran kontur gerillası MOD'un taşeronluğunda gerçekleştirildiğini belirtiyordu. Çiçek'in bu açıklaması komisyonda da kendisi tarafından tekrarlanınca tutanaklara geçiyordu. 8 Şubat 1993 tarihinde ise Türkiye bir skandala sahne oluyor. İçişleri Bakanı Sezgin'in illegal örgüt dediği MOD'un Şah döneminde İran Savunma Bakanlığı'nın resmi ismi olan Ministry of Defense'in baş harfleri olduğu ortaya çıkıyordu. Refah Partisi Grup Başkan Vekili Şevket Kazan, 10 Şubat 1993'te Mumcu cinayetini SİHA desteğinde İsrail ajanlarının işlediğini, böyle bir belgenin MIT kayıtlarında bulunduğunu öne sürüyordu. Kazan'ın bahsettiği MIT raporunda şunlar yazıyordu. ABD'nin güvenliği ve çıkarlarını yakından ilgilendiren, Türkiye'nin gerekli yerleşim yerlerinde kuvvet bulundurmak ve bu amaçla Orta Doğu'yu kontrol altına alıp, Türkiye'nin dine dayalı yönetim altına girmesini önlemek maksadıyla, ABD Haber Alma Servisi SİHA denetiminde İsrail kabine görevlisi, Hayim Bar-Levi kontrolünde Gatna birliklerinde eğitim gören 6 kişilik özel bir tim, Hayfa deniz üstünden botla Türkiye'ye giriş yapmışlardır. Meskür timin ülkemizdeki görevleri teşkilatımızın değerli haber kaynaklarından Uğur Mumcu ve Mehmet Ali Birant'ı öldürmektir. Gazeteci Uğur Mumcu'yu öldüren tim elemanları ikinci görevleri olan Mehmet Ali Birant'ı öldürmek için ülkemizden çıkış yapmamışlardır. Tim elemanlarının yaptığımız istihbarat neticesinde İsrail hükümetinin Ankara temsilciliğinde kaldıkları tespit edilmiştir. İmza yerine Sönmez Köksal'ın adı yazılmış. İsrail irtica dine dayalı devlet gibi kavramları gören Şevket Kazan bu rapora sıkı sıkı sarılmıştı. Demirel Şevket Kazan'ın açıklamaları ardından böyle bir belge yok yanıtını verirken bir gün sonra Erbakan belgeyi MİT sızdırdı açıklamasını yapıyordu. Ve en sonunda belgenin fotokopi oyunu ile MİT içindeki saptırma, yanıltma merkezi tarafından sahte olarak üretildiği, böylece Şevket Kazan'ın keklendiği ortaya çıkıyordu. Dönemin Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral, bir tek kişi bile yoldan geçerken arabanın altına yapıştırabiliyor dediği ve defalarca tatbikat yapılmış ve gece ya da sabaha karşı olay yerinden geçerken bir şeyi düşürmüş gibi yaparak bomba arabanın altına yerleştirilmiş olabilir sözleriyle vurguladığı tezinden sonra bir açıklamada 29 Ocak 1993 tarihli Ankara Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Raporu Tuvarı Daire Başkanı Muhittin Kaya imzası ile geliyordu. Teröristler tarafından bütün bağlantıları hazırlanmış, el yapısı ateşleme sistemine sahip, misine veya iplik bağlayarak hazır hale getirilmiş bombanın arabaya montajı sırasında zaman kaybını önlemek için yüksek güçlü hoparlörlerde kullanılan mıknatısla irtibatlandırılarak dışarıdan araba alt seviyesinden ufki olarak bakıldığında görülmeyecek şekilde alttaki iki şasenin arasındaki boşluğa yerleştirilmiş ve misine veya ipliğin diğer ucu vites kolu levyesine bağlanmıştır. Uğur Mumcu aracın alt kısmına yukarıda belirtilen şekilde bakmış olsa bile bombayı görememiş, kapıyı açıp araca oturmuş ve kapıyı kapatmıştır. Kontak anahtarı muhtemelen sağ elinde olup arabayı çalıştırma hazırlığındadır. Bu nedenle anahtarı kontak kilidine takmadan birinci vitesteki arabanın vites kolunu boşa almak için geri çekmiştir. Bu işlem esnasında vites kolu levyesine bağlı olan misina 2-2,5 santim civarında öne doğru hareket ederek el yapısı ateşleme sistemine sahip bu bir tuzaklı bombanın patlaması sağlanmıştır. Ne diyordu dönemin Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral? Bir tek kişi bile yoldan geçerken arabanın altına yapıştırabiliyor. Bomba araba alt seviyesinden ufki olarak bakıldığında görülmeyecek şekilde alttaki iki şasenin arasındaki boşluğa yerleştirilecek ve misine veya ipliğin diğer ucu vites kolu levyesine bağlanacak. Bu olay bir dakikada gerçekleşecek. Olur mu? Demiral'dan başka bir takım üst düzey emniyetçiler de yaptıkları açıklamalarda Mumcu cinayetinde kullanılan türdeki bombaları arabaya monte etmenin en fazla 30 saniye alacağını söylüyorlardı. Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, Uğur Mumcu'nun arabanın içine girmeden bombanın patladığını anlatıyordu. Güldal Mumcu peş peşe 3 ayrı patlama sesi duyduğundan emindi. Ancak emniyet ne hikmetse tam tersinde ısrar ediyordu. 27 ve 29 Ocak 1993 tarihinde Kriminal Polis Laboratuvarı Daire Başkanlığı'nın raporuna dayanılarak verilen MİT ekspertiz raporunda ise tahkikatın başlangıç aşaması teknik yönü itibariyle kısmen sonucu anlaşıldığı, hiçbir delilin bozulmaması ve kaybolmaması için olay yerinin tecrit edilmesi gerektiği, olay yerini kontrole almak ve emniyetini sağlamak amacıyla çevre emniyet kuşağı tesis edilmelidir deniyor ve rapora şu açıklamalarla devam ediliyordu. Polis kriminal raporundaki değerlendirmeye göre görünüşte oldukça basit bir ateşleme düzeniyle teçhiz edilen ve etkin miktar ve türde patlayıcı madde ihtiva eden bomba, Uğur Mumcu'nun otomobilinin altına kolaylıkla yerleştirilmiş ve terörist eylem amacına ulaşmıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus ateşleme düzeninin otomobilin altına ve mekanik bir hareket ile elektrikli devreyi tamamlayacak şekilde ustalıkla yerleştirilmiş olması ve eylemin patlayıcı maddeler konusunda çok iyi eğitilmiş, uzman düzeyinde, soğukkanlı, becerikli bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi ihtimalinin yüksekliğidir. Bu eylemin failin ilk işi olmadığı kesin gibidir ve imzasının benzeri diğer bombalı eylemlerde de aranmasında zaruret vardır. Bu türdeki eylemlerin mukayeseli bir teknik araştırma ile ayrıntılı olarak ele alınmasında fayda mütalaa edilmektedir. MIT'in raporunda da belirtildiği gibi bu iş tam bir usta işiydi. Bu tür bombalı eylemler konusunda Amerika'da eğitim gören ve Mehmet Eymür'le birlikte saf tutan Duran Hoca Kod adlı MIT görevlisinin Mumcu olayında imzası vardı. Mehmet Eymür hakkındaki iddialar nedeniyle 16 Ekim 1997'de MIT müsteşarlığına yazdığı yazıda Uğur Mumcu'nun öldürülme emrini verdiği şeklinde çıkan haberlerden rahatsız olduğunu açıklıyordu. Eymür aynı tarihli yani 16 Ekim 1997'deki yazısında kendini öve öve yere göğe sığdıramıyordu. Meslek hayatı benim kadar dolu ve aktif geçmiş, tecrübe ve deneyim kazanmış başka bir mensubunuz olduğunu sanmıyorum. Ancak MIT onunla aynı kanıda değildi. Mesleki anılarını bile 150 milyona Milliyet Gazetesi'ne satan mensubunu iki defa kovmakla kalmıyor, bir de onun başında bulunduğu kontrterör dairesini lağvediyordu. MIT Orta Asya ülkeleri Daire Başkan Vekili Kaşif Kozinoğlu ölümünden önce aydınlığa yaptığı açıklamalarda MIT Kontr Terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün ABD'den Ergenekon tertibini kurgulamak için geri döndüğünü açıkladı. Kozinoğlu Eymür'ün İstanbul'daki Fethullahçı polislerle sık sık görüştüğünü de sözlerine ekliyor ve açıklamalarına şöyle devam ediyordu. Mehmet Eymür Fethullah Gülen'den maaş almaktadır. Mehmet Eymür'ün ayda 50 bin dolar gibi çok yüksek miktarda maaş aldığı, ABD'den Ergenekon'u kurgulamak üzere Türkiye'ye geri döndüğü, hakkındaki tüm davalardan Gülen mensubu yargıçlarca sıyrıldığı, İstanbul'da Fethullahçı polislerle sıkı sıkıya korunduğu, eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ve Turan Çolakkadı ile her hafta mutlaka görüştüğüne dair MIT'in elinde belge ve bilgiler mevcuttur. Mehmet Eymür, Emre Taner tarafından korunmuştur. Emniyet içindeki Fethullahçı yapılanma tarafından şehit edilen Dr. Necip Hablemitoğlu, MIT Kontur Terör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür hakkında Köstebek adlı kitabının 128 ve 129. sayfalarında şu bilgileri veriyordu. Fethullahçı Özel İstihbarat Örgütü Mehmet Eymür'ü hasımları için açılacak kampanyaların tetikleyicisi olarak kullanmaktadır. Hablemitoğlu Eymür hakkında ABD işbirlikçisi tanımını da kullanıyor ve şöyle devam ediyordu. Sığındığı yeni vatanının istihbarat servislerinin lojistik desteğiyle eski vatanını pazarlayan bir istihbarat eskisi kaçkın. Hablemitoğlu Eymür'ün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı hasmane tutumundan da bahsediyor, Amerika'da CIA koruması altında yaşadığını, MIT belgelerini CIA süzgecinden ve onayından geçirdikten sonra 2937 sayılı yasaya rağmen ifşa ve teşhir ettiğini, MIT içindeki rakiplerinin özel hayatlarına ilişkin fotoğraflarını yayımladığını yazıyordu. MIT mensupları ülke içindeki cinayetlerin yanında yakma ve sabotaj gibi eylemlerde de yer alıyorlardı. 27 Kasım 1970 yılında İstanbul Taksim'de bulunan Kültür Sarayı yakıldı. O günlerde İstanbul'da emniyet amiri olarak görev yapan Recep Ordulu, 4 Mayıs 1997 tarihli gazete pazara verdiği demeçte Kültür Sarayı'nı yakanlar MIT kökenliydi diyordu. Emniyet amiri Recep Ordulu binayı yakanların MİT kökenli olduğunu söylemekle kalmıyor, ekibin başının Mehmet Eymür'ün ustası Hiram Abbas olduğunu özellikle belirtiyordu. ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Ayhan S. Demir, Uğur Mumcu Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadesinde, "Benim vereceğim bilgi patlayıcının analizi konusunda. Aslında RDX'i patladığı zaman bulmak zor ama polis bulmuş. Patlayıcının RDX olduğunu polis laboratuvarlarında tespit etmişler," diyordu. Öyle ya. Delilleri toplamak için poşet bulamayan, olay yerini çevirmek için bant temin edemeyen polisin, olayda kullanılan bomba türü olan RDX'i bulduğuna inanmak için insanın dünyanın en safı olması gerekmez mi? Gerekir. Gerekir ki, hem de ne gerekir? Profesör Doktor Ayhan S. Demir ifadesinde şunları da söylüyordu. İki şey belirteyim ben. Başlangıçta size de belirttiğim gibi aslında RDX'i bulmak çok büyük başarı. Yani bu tür olaylarda bulmak zor ve laboratuvarı itham yok burada. Şimdi ben bu raporu okuduğum zaman şunu düşünürüm. Yalnızca RDX'i bulmak büyük başarı ama bulduysam katkı maddelerini de bulabilme olanağım olması lazım. Mesela bende Amerikan ordusunun dokümanları var. Scanning Electron Microscopy diye bir şey kullanıyorlar. Yani oradaki pisliklerin içerisinde acaba yanmadan önce veya sonra herhangi bir şey kalmış mı? Onların uyguladıkları yöntem şu, aşağı yukarı belli bir miktarı uygulayıp yani açık havada herhangi bir lif türüyle kullanılan katkı maddesi arasında bir ilişki arıyorlar. Bu ilişkiler bazen bunlara yardımcı olabiliyor. Şimdi ben bunu okuyunca diyorum ki, RDX bulunduğuna göre katkı maddelerinin de bulunması imkanı olması lazım. Diğer bir söyleyeceğim konu, RDX numunelerinin toplanmasında özel vakum süpürgeleri var. Yani bölgenin önce yüzeyinden numune alan vakum süpürgeleri var. Bunlar bilmiyorum ne kadar arttırırdı ama belki biraz daha şansı arttırabilirdi. Bir de bu yanma esnasında polimerin oluşturacağı, yani katkı maddesinin oluşturacağı belirli proliz ürünleri vardır. Belki bu proliz ürünlerinin üzerine gidilip menşei tespit edilebilirdi. Bu sadece benim bu konuya bilimsel açıdan bakışım. Profesörün açıklamaları ardından söz alan Muhittin Kaya oldukça komik biçimde, "Olay yerinde elektrik süpürgemiz vardı bizim. Ama zemin karlı olduğu için tıkanıyor, çalışmıyordu," beyanında bulunuyordu. Profesör vakumlu süpürgeden bahsediyor. "Muhittin, elektrik süpürgemiz vardı. Zemin karlı olduğu için çalışmıyordu," diyordu. Elektrikli süpürge çalışmayınca ne yapmışlar? Çalı süpürgesiyle delilleri süpürüp olayda kullanılan RDX maddesini bulmuşlar. Bu açıklamayı duysalar kargalar bile bir başka taraflarıyla gülerlerdi. Uğur Mumcu cinayetini araştırma komisyonu raporunda RDX'ler hakkında şu saptamalarda da bulunuluyordu. RDX-A veya RDX-C4 patlayıcısı ile Türkiye'de meydana gelen hiçbir eylemin failleri yakalanamamış ve yargılanamamıştır. Bu da Türk polisi ve diğer istihbarat servislerinin patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen suikastlar konusunda eğitimsiz olduğunu göstermektedir. Bilhassa emniyet teşkilatının RDX-A, RDX-C4 patlayıcıları konusunda özel eğitim veren timler oluşturması, bu konudaki laboratuvar teknik donanımının eğitime paralel olarak geliştirilmesinin acilen sağlanması gerekmektedir. 26. ayrımın sonu, sayfa 310.